SBS Radio.
Merhaba Levent Bey.
Merhabalar.
İlk soruyla başlayalım. Victoria İşçi Partisi hükümetinin Çin'le yaptığı ticaret anlaşmasına Morrison itiraz ediyor. Ancak Dışişleri Bakanı Marisa Payne de biliyorsunuz az önce dinledik. Çin'e resmi bir ziyarette bulunuyor. Davet edildi oraya. Neler söyleyeceksiniz bu konularda?
Evet, perde arkasında Avustralya'nın geleceğini ilgilendiren en önemli konu bu. Yani Çin ile olan ilişkiler ve Amerika ile olan müttefikliğimize halel getirmeden iki büyük güç arasında Pasifik'te giderek Pasifik'i paylaşmaya başlayan bu iki güç arasında Avustralya'nın nasıl bir tercihte bulunacağı önemli. Şu an Uygur'daki Müslümanların çektiği sıkıntılar 10 yıllardır o sıkıntılar çekiyorlardı. Şimdi onların gündeme gelmesinin tek nedeni Çin'e karşı bir ortam yaratmak, Çin'e karşı bir politika geliştirmek ve Amerika'dan yana olduğunu ifade edenlerin kullandığı bir terim. Victoria İşçi Partisi hükümeti de geçtiğimiz haftalarda bilindiği gibi Çin'le bir anlaşma yaptı ve bunun ayrıntılarını açıklamadı. Bilindiği gibi Çin'in bir kuşak bir yol projesi uyarınca dünyanın pek çok ülkesine ciddi yatırımlar yaptığını biliyoruz ve Avustralya'ya yapacakları yatırımları da kendilerine yaklaşmayan federal hükümetle yapacakları yerde ona göz kırpan Victoria İşçi Partisi hükümetiyle yaptılar ve bu yaklaşan eyalet seçiminde henüz mevzu olmadı. Federal hükümet haliyle dışişleri bizi ilgilendirir, siz kendi kendinize bunu yapmayın, oturun hastanelerle yollarla uğraşın şeklinde bir yaklaşım getiriyor eyalet hükümetine. Ama en azından Maris Payne'in Çin'e şu an gidebilmesi önemli bir gelişme. Bir de öyle bir yanı var, bilindiği gibi Turnbull hükümetteyken, başbakanken Çin'le daha fazla mesafeliydik ve Çin Avustralya'dan üst düzey bakan kabul etmiyordu. İlk defa işte 3-4 senede ilk defa Dışişleri Bakanı gidiyor ve federal düzeyde bir yumuşamayı gösteriyor. Bu onun için yani çok çok ciddi gelişmeler olacak. Bunları meraklı ve ilgili izliyoruz.
Bir diğer önemli konu hepimizi ilgilendiriyor. Az önce haberlerde de dinledik, Seda aktardı. Sağlık bilgilerimizin MyHealth Veri Bankası'na toplanması konusu. Bu bilgilerin toplanmasını engelleyebilmek için girişimde bulunmak isteyenler için süre doluyor önümüzdeki hafta. Bu veri bankasındaki bilgilerin güvenliği ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz?
Evet, kesin aklına tutması gereken 15 Kasım tarihi bu için ilan edildi. Bilindiği gibi önceki aylarda isteyen vatandaşlar MyHealth Veri Bankası'nda kendi sağlık bilgilerinin toplanmasını isteyerek bu konuda bir online müracaatta bulunuyordu. Şimdi ise 6 milyon kadar vatandaşın müracaat ettiği söyleniyor ve şimdi ise geri kalan vatandaşlar bu veri bankasına dahil edilecek. Ancak herkesin bunu reddetme, bu veri bankasında olmayı istememe gibi bir hakkı var.
Bu dezavantaj doğurabilir mi? Bir doktor olarak ne düşünüyorsunuz Levent?
Yani doğurmaması lazım. Yani normalde böyle bir veri tabanının sadece sorumlu ellerde, sadece sağlık çevreleri ve gerektiğinde bir takım işte devlet kuruluşları tarafından paylaşılabiliyor olması lazım. Ancak yakın geçmişte çok ciddi ihlaller oldu. Sayımda nere olduğunu hatırlıyoruz. Yani dijital tabandaki güvensizlik vatandaşın gerçekten canını sıkıyor. O anlamda bir genel güvensizlik söz konusu. Kaldı ki işte şu an aksi iddia ediliyor ama bunların bir özel sağlık sigorta şirketinin eline geçmeyeceği ya da ne bileyim işte bir takım insanları istihdam etmek isteyen işverenin istihdam edeceği veya müracaatta bulunan kişinin sağlığı nasılmış bakayım gibi bir takım kanallardan bunlara ulaşılıp ulaşılmayacağı gerçekten büyük soru işareti. Vatandaş bu konuda tedirgin. Onun için herkesin önünde 15 Kasım'a kadar ben bu işte yokum deme şansı var. Bunu da merakla göreceğiz, bekleyip göreceğiz. Umarız verilen güvenceler gerçekten hayata geçirir ve gerçekten herkesin katılımı sağlanıp bu bilgiler dışarıya sızdırılmaz.
Size bir soru var. Mesaj olarak göndermiş, adını yazmayan bir dinleyicimiz. Çoğunun yöneticileri hiç değişmeyen 100'e yakın derneğimiz var demiş. Çoğunun dil bilgisi ve tahsili de kısıtlı. Bu dernekler kendilerini, kendileri gibi olanları ve bunları toplum temsilcileri olarak tanıtan özel ve tüzel kişileri temsil ediyor demiş ve sizin görüşünüzü sormuş.
Tahsil konusunda ben katılmıyorum. Herkes bu işe gerçekten gönlünü koyabilen, enerjisi olan insanlar dernekler kurdu ve bu derneklerin geçtiğimiz 10 yıllarda ciddi faydaları oldu topluma. şu an o derneklerin faydasının aynı derecede olmadığı iddia edilebilir. Ancak gençlerin bunlara katılmama, yeni dernekler kurmama gibi bir seçim, öyle bir engel yok önlerinde. Umarız mevcut kuruluşlar ve yeni kurulacak kuruluşlar gençleri de kendi içlerine çekerek bugünün ihtiyaçlarına yönelik bir takım kuruluşları topluma sunarlar. Onun için benim kişisel görüşüm bu geçmişteki derneklerin yavaş yavaş şekil değiştirerek şimdiki ihtiyaçlara yönelik bir takım bir imaj sunması lazım topluma. Bir takım hizmetlerde bulunması lazım. Sanıyorum şu an yaşanan sıkıntı o. Sadece kişiler, işte sadece o dernek başkanları oradan kımıldamıyor. Onun ötesinde bir sorunumuz var. Şu an mevcut kuruluşların ve yeni kurulacakların toplumun şu anki ihtiyaçlarına cevap veriyor olması lazım. Sanıyorum dikkatimizi burada yoğunlaştırmamız daha iyi olacak.
Biliyorsunuz Virgin Australia geri adım attı. Gazilerle ilgili yapacağını söylediği o uygulamayla ilgili News Corp'un Thanks for Serving adlı hashtag'i kullanarak yürüttüğü ve Başbakan Scott Morrison'ın da desteklediği bir kampanya söz konusu. Kampanyaya katılacağını belirtti ancak ciddi şekilde eleştirildi. Gazilerin kurumsal markalaşma için kullanıldığı yönünde ve geri adım attı. Neler söylemek istersiniz bu konuda?
Hamaset tutmadı. Yani Amerika'da böyle bir şey, iç hatlarda böyle bir şey yapılıyor. Orada işte pilotlar, işte uçağımızda iki tane işte gazi var, asker var, onlara selam yolluyoruz gibi. O tür bir milliyetçi hamasetin mutlak burada da tutacağına o kadar eminler ki ve adını söylediğimiz kişiler News Corp ve Başbakanımız toplumu o kadar tanımıyor ki daha bu ilan edilir edilmez başta muharip gazi kuruluşları olmak üzere pek çok kesim böyle hamaseti bırakın. Yani ben bir asker olarak, bir gazi olarak uçağa yaşlılardan, kadınlardan, çocuklardan önce alınmayı kendime yediremem. Eğer birileri önceden alacaksa başka pek çok insan daha var. Polisler var, ambulans görevliler var. Pek çok topluma hizmette bulunan kişiler var. Askerleri böyle durduk yerde bir takım hamaset için kullanmayın şeklinde bir söz bomba gibi düştü gündeme. Hava yolu haliyle hemen bu önerisini geri çekti. Biraz daha üzerinde düşünelim gibi bir gerekçeye sığınarak ve News Corp ve Başbakanımız Scott Morrison bunu söylediğiyle kaldı. Bu sanıyoruz kendilerine de ders olur. Toplumu tanımadan, olacak tepkileri hesap etmeden böyle anlamsız hamasi çıkışlarda bulunmazlar.
Dünün en önemli konusuydu Melbourne Cup, biliyorsunuz. Büyük yarış dün gerçekleştirildi ancak trajik bir olay yaşandı. 24 atla başlayan yarış 23 atla tamamlandı. Yarışın başında düşüp omuzlu kırılan İrlandalı at öldürüldü. Yani uyutularak öldürüldü ve tabii hemen hayvan hakları aktivistleri harekete geçerek buna tepki gösterdiler. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Evet, toplum bir anda ikiye bölündü bu konuda. İşte kimileri hayvan hakları savunucuları atların bu şekilde kumar için fazla zorlanmaması, kendi fizyolojilerinin, anatomilerinin dışında zorlanmaması ve böyle zorlandığında da böyle şeyler çıktığını söylüyorlar. Karşı tarafta söyleyenler işte pek çok hayvan zaten pek çok çeşitli şekillerde telef oluyor. İki tane at ölmüş çok mu şeklinde bir yaklaşım getiriyorlar. Bu bitmeyecek bir tartışma ama gerçekten o atların çok zorlandığı, yani bir yarış için artık bir şeyi bilemiyoruz. Doping yapılır mı yapılmıyor mu oraya kadar vardıramayacağız belki ama kendi vücutlarının kaldırabileceğinin çok ötesinde bir düzeye sürüklendiğini ve onun sonucunda bu vakaların olduğunu görüyoruz. Çok üzücü bir şey. Bu son 5 Melbourne Cup'ta 6. at ölümü. Bu çok fazla bir rakam. Sanıyorum bu bir dahaki Melbourne Cup'a beklemeden önümüzdeki haftalarda daha yani duygusal şeyi bir yana bırakarak daha sağlıklı bir şekilde tartışılır diye umuyoruz.
Çok az zamanımız kaldı. Kısaca biliyorsunuz az önce haberlerde de dinledik. Queensland'de köpek balığı saldırısı oldu. Ona da değinelim istiyorum. Çünkü önümüz yaz ve evet, deniz mevsimi açılıyor. Bu konuda
maalesef bu da politikaya malzeme yapılan bir konu. Pek çok çevre, işte Queensland'deki muhafazakar çevreler başta olmak üzere işte bunlara karşı suçlu olan köpek balıklarını bulalım, onları öldürelim gibi tuhaf yaklaşımlar da getiriyorlar. Ama maalesef insanların artık kabul etmesi gereken, doğayla iç içe olduğumuzda doğayı tanımak, ona saygı göstermek zorundayız. Eğer bir yerde böyle tehlikeler varsa insanlar suya girmeden önce doğru bir şekilde uyarılmalı ve bu risk bir şekilde ortaya konmalı. Yoksa yani hayvanları öldürmek gibi bir seçeneğin aklı selim olmadığını düşünüyorum. Yani oranın sahibi onlar, o hayvanlar. Doğanın kendine özgü bir dengesi var. Biz onlara çok fazla müdahalede bulunabileceğimizi farz etmeyelim. Çünkü doğa bildiğini okuyor.
Çok teşekkür ediyoruz bu haftaki bu görüşleri bizlerle paylaştığınız için Levent Bey.
Ben teşekkür ederim. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.